أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu din konusunda şüphe doğuran söylemler olacak. Biraz sonra okuyacağımız ayetlerde hep birlikte göreceğiz. Yeryüzünde kendini dindar saymayan bir tek insan yoktur. Başkalarına ben dinsizim diyebilir ama kendini dindar sayar. Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur. Doğrular evrenseldir. Yanlışlar da evrenseldir. Ama dinden menfaat elde etmek isteyen kişiler, yani herkeste bir din algısı olduğu için dinden menfaat elde etmek isteyen kişiler tıpkı üzüm şirasını şaraba çeviren kişiler gibi olur. Şirayı şaraba çevirdiğiniz zaman insanları sarhoş eder, ceplerini boşaltırsınız. Aynen o şekilde dinin yapısında bir kısım yanlışlar oluşturur ve karşı tarafa sarhoş da onu sarhoş edici bir takım şeyler verir ve onu kendisine bağlayarak, yani tabi maddi sarhoş değil, manevi sarhoşluk doğuran şeyler verir, kendisine bağlayarak onu sömürür. Tıpkı içki bağımlılığında olduğu gibi. Şimdi kendini dindar saymayan hiç kimse yoktur dedik. Tabii bunları biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bütün insanları yaratan Allah-u Teala'nın kitabıdır. Şimdi okuyacağım ayeti dinleyen herkes bu soruyu kendi kendine sorsun. Ben kendimi dindar sayıyor muyum diye. Bakın Araf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi. Bu surenin 30. ayetinde Allah-u Teala insanları ikiye ayırıyor. Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimut dalale. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir grubunun doğru yolda olduğunu Allah onaylar. Bir grup da sapıklığı hak eder. Peki sapıklığı hak edenler kimlerdir? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَا. Bunlar şeytanları evliya edinen kimselerdir. Yani ortada bir şeytan var. Şeytanın yaptığı tek şey, zaten bu surede Allah-u Teala da söylüyor, doğru yolun üstünde oturup sağdan girmek, soldan girmek, önden arkadan insanları yoldan çıkarmanın yollarını aramak. Yani insanın çok hoşuna giden şeyler söyleyerek onu yoldan çıkarmaya çalışır. Aklını kullanan hiç kimse şeytanlara uymaz. Ama duygularını öne alıyorsa, bir takım hayali menfaatlerini düşünüyorsa, bir an önce menfaatlerime ulaşayım diyorsa, şeytan için bulunmaz bir şeydir, sömürülecek kişidir. Diyor ki burada Allah-u Teala اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar şeytanları Allah ile kendi aralarına evliya olarak koyarlar. Evliya kelimesi, yani bir yönüyle Allah'a yakın, bir yönüyle kendisine yakın. Şeytan nasıl evliya? Öyle şey mi olur dersiniz? Ama şöyle düşünün, doğru yolun üstünde oturuyorsa, doğru yolda insanları saptırmaktan başka bir görevi yoksa, tabii ki çok dindar gözükmesi lazım. Kendisini dini açıdan çok üst seviyede göstermesi lazım. Bir yönüyle Allah'a yakın, bir yönüyle de insanlara yakın. Allah ile ilişkilerin çok üst seviyede olduğunu söylemesi lazım. Bunun için de genellikle din büyüklerini kullanırlar. İşte İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu derler. Melekler Allah'ın kızlarıdır der. İşte bir kısım kişileri bunlar Allah'ın dostudur der. Onlar genellikle ölmüş insanlardır. Onlarla kendisinin ilişkisinin devam ettiğine inandırır insanları. Manevi ilişkiler önce yavaş yavaş insanları şey yapar. Böylece Allah'la ilişkileri kendisinin yürüteceğini söyleyerek o kişinin yanında kendisini Allah'ın konumuna koyar. O kişinin Allah'la ilişkilerini tamamen koparır. Peki o kişi Allah'la ilişkilerini koparınca nasıl düşünüyor? O din, doğru yolun üstünde çok dindar gözüküyor. Allah'a çok yakın, işte Allah'ın dostu falan. Böyle bir kişinin arkasından giden ne yapar? Ve yahsebune ennehum muhtedun. Bunlar zannederler ki biz doğru yolun ortasındayız. Bizim öyle hesap etmemiz önemli değil. Allah-u Teala'nın onu öyle kabul etmesidir önemli olan. Buna son derece dikkat etmek zorundayız. İşte burada bu noktaya geldiğimiz zaman din nedir? Bakın bu dünyanın her yerinde bulunan insanlar için geçerli bir tanımlama. Dünyanın her yerinde bulunan insanlar için geçerli. Peki dünyanın her yerinde bulunan insanlar Allah'ın kitabından haberdar olmayabilir. Yani elinde Kur'an olmaz. Tevrat olmaz, İncil olmaz. Hani bugün Türkiye gibi elinde, evinde Kur'an olsa, hafız olsa bile içeriğinden haberi yoktur. Peki bu insanlar doğru yolu nasıl öğrenecekler? O zaman Allah dini nasıl tanımlamış? Nasıl tanımlamış? Allah'ın din tanımı var değil mi?
Tabii.
30. surenin 30. ayetinde ne diyor? فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَا diyor. Yüzünü dosdoğru bu dine yönelt. Peki bu din ne ya Rabbi? فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّت۪ي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Bu Allah'ın fıtratı ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın fıtrat ne demek? Fıtrat böyle bir şeyi üstten aşağı ikiye bölmek demek. Peki bu bölme nedir? Allah-u Teala'nın yaratma kanunudur. İşte bölünmeyle bütün hücreler oluşur. Tüm varlıklar ona göre oluşmuştur. O zaman fıtrat varlıklardaki oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarıdır. Çünkü oluşum da öyle olur. Gelişim de yarılmayla olur. Bozulma da o şekilde olur. O zaman tabiatta geçerli kanun ve kurallarsa her insan zaten her gün tabiatı okuyor. Kendisi de bir ayet değil mi insanlar? Kendisi de bir ayet. Çünkü Allah öyle diyor. Kendisi de bir ayet. Tabiatta ayette şey yapar. Onun için doğrular evrensel, yanlışlar da evrenseldir. Oradan o insan eğer gerçekten doğruların peşindeyse, duygularının ve hayallerinin esiri olmamışsa, bu kişi hiçbir eğitim görmemiş olsa bile Allah zaten onu tabiattaki gözlemleriyle sürekli eğitiyor. İşte burada din, Allah'ın tabiatta yarattığı ve tabiatta geçerli kıldığı oluşum, değişim, gelişim, kanun ve kuralları. Peki o kanun ve kuralların Allah tarafından yazılı olarak bize anlattığı kısma da ne diyoruz? Onu anlatana da Allah'ın kitabı diyoruz. O kitabı bize getirmek için Allah bir elçi görevlendiriyor. Ondan sonra o kitap acaba Allah'ın kitabı mıdır diye soru sorulduğu zaman hemen kendisi Kur'an-ı Kerim'de işte Fussilet suresinin 52. ayetinde ne diyordu? 53. ayetinde ne diyor? Senurihim ayatina. Onlara biz ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Hangi ayetler? Fil afak çevrelerinde Çünkü her şey Allah'ın ayeti. Ve fi enfusihim, kendi vücutlarında. Çünkü vücudumuzdaki her şey Allah'ın bir ayetidir. Peki göstereceğiz. Ne olacak? Hatta yetebeyyene lehum. Kendileri için iyice ortaya çıkıncaya kadar. Yani oraya bakacak, Allah'ın kitabına bakacak. Allah'ın kitabını anlamayan bir kişi bu gözlemi yapabilir mi? Yani işte o tabiatta gözlemi yapacaksınız. O gözlemi Allah'ın kitabıyla karşılaştıracaksınız. Allah'ın kitabını anlamayan bir kişinin yani manasının ne olduğunu, Allah'ın ne dediğini bilmeyen bir kişinin böyle bir gözlem yapma imkanı olur mu? Mümkün değil.
Dolayısıyla bu kitaba imanı da ezber bir iman olmuş olur. Kitaba iman sorumluluğu varsa o kişinin bunu tahkik etmeden nasıl kitaba iman ettim diyecek.
Tabii kitaba inandırmak için de şöyle derler. Buna inanacaksın bir kere. İnanmazsan cehenneme gidersin. Cehennemde de yanarsın. Hep korku pompalayarak adam yani cehenneme gitmemek için ben inandım der. Bakarsınız ki çok güzel şey ezberleyebilir de. Çok güzel kılıflar içerisinde götürür odasında asar. Karşısında saygıyla durur falan ama mesele o değil. Bak Allah ne diyor? Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. O kitabın bütünüyle gerçek olduğu kendilerinde ortaya çıkıncaya kadar. Kendileri derken kendisi ayet olmayan bir insan var mı yeryüzünde? Yok değil mi? Mesela Allah'ın yarattığı her şey bir ayet. Ne demek ayet? Öyle bir şeyi hiçbir insan yapamaz. Ve mesela şimdi şöyle bir cep telefonumuz var. Ben şimdi şu parmağımla buraya basıyorum. Telefonum açılıyor. Peki siz bastığınız açılır mı?
Evet.
Açılır mı?
Yani yok, parmak izinden açılmaz tabii. Parmak izi okumaysa
açılmaz. Parmak izinden açılmaz. Tabii. Neden açılmıyor? Dünyada herhangi bir insan, milyarlarca insandan herhangi bir kişinin parmak izi bunu açabilir mi?
Aynı şekilde göz tarayan telefonlar da var hocam. Herkesin gözü farklı.
Göz tarayan tabii. Ve mesela işte saç şey yapıyor. Bir saçın telini buldukları zaman, bir kişinin tükürüğünü buldukları zaman, terini buldukları zaman şeyde bu emniyette bütün bir delil olarak kabul etmiyorlar mı? Çünkü öyle bir şey yok. İşte bunlar onu Allah'ın ayeti yapıyor. Tamam. Evet, bir saçın teliyle şuradaki herhangi bir iplik birbirine benzer değil mi? Şu benim parmağımın şeklinde insanlar parmak yapabilir. Ama bunu asla yapamazlar. İşte bunu nasıl yapamazlarsa Allah'ın kitabı gibi bir kitap da oluşturulamaz. Bunu bizim sözümüze bakmayacak insanlar. Kendi tabiattan elde ettikleri bilgiler, kendi vücutlarındaki gözlemlerle Allah'ın kitabını karşılaştıracaklar ve kesinlikle ortaya çıkacak.
Yani doğduğundan beri herkes zaten ayet okuyor demiş oluyoruz aslında. Çevrelerindeki ayetleri okuyorlar. Dolayısıyla ayet ne demek herkes bilir.
Bilmek zorunda yani. Evet. Onu zaten herkes bilir. Yani kime desen ki? Mesela yeryüzüne bir insan var mı ki? O insan desin ki çiğneyip geçtiği bir kuru yaprağı yapacak bir fabrika vardır diyebilir mi?
Diyemez.
Yani Allah'ın yarattığı her şeyin mükemmel olduğunu herkes bilir. Şimdi isterseniz önce şöyle yapalım. Allah'ın varlığına ve birliğine bütün insanlar inanır mı, inanmaz mı? Mesela bu konuda ne diyorlar? Yani bugünkü genel anlayışa göre Allah'ın varlığına, birliğine inanmak konusunda insanlar kaç ayrılıyor?
Evet, Allah'ın varlığına inananlar ve inanmayanlar, kafirler yani ikiye ayrılıyor. Yani
inanmayan mı kafir oluyor Allah'ın varlığına?
Evet, öyle.
Evet, öyle. Yani, tanım öyle.
Öyle mi tanım yapıyorlar? Yani kafiri tanımlarken nasıl tanımlıyor?
Allah'ın varlığına inanmayan kişi.
İnanmayan kişi.
O yüzden de zaten Allah'ın varlığını ispat gibi bir takım şeyler var, uğraşlar var. Yani işte Allah, insanlara Allah'ın varlığını ispatlamayla alakalı yazılıp
peki,
çizilen...
Allah'ın varlığını ispatla uğraşan bir tek nebi biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de?
Yok hocam.
Allah'ın varlığını ispat ispat konusunda delil alabileceğimiz bir tek ayet var mı?
Ya aksine nebilerin tamamı Allah'tan başka ilah olmadığıyla ilgili insanları uyarıyorlar. O. Bütün mesele o.
Yani şeyde Araf suresinin 30. ayetinde okuduğumuz gibi, yani bakın orada da o insan Allah'ı inkar etmiyor. Sadece birisi gelip diyor ki sen Allah'la ilişkileri bana bırak.
Evet.
Ben onu hallederim. O da biliyor ki en önemli ilişki o. Ben onu hallederim dediği zaman o kişi Allah'ın yerine geçmiş oluyor. Evet. Allah ikinci plana atırmış oluyor. Onun için bugün şeyde din dendiği zaman her insanın mutlaka olmazsa olmazı din olduğu için en büyük sömürü alanı da dindir. Doğru dini tarif ettiğiniz zaman bir tek insanı sömüremezsiniz. Ama sömürmek için ne yapmak lazım? Allah'la araya girmek lazım. Allah'ın yerine geçmek lazım, değil mi?
Evet.
İşte bu da en yaygın sömürü şeyidir. Buraya girdiğiniz andan itibaren artık işin ilmiliği, akliliği ortadan kalkıyor. Tamamen neye dönüşüyor? Duygusallığa dönüşüyor. Mesela şeyde
iman tamamen duygusal bir şey olarak tanımlanıyor zaten.
Duygusala dönüşüyor. Yani bugünkü yani yaygın olan o. Ama biz şimdi bu derste ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de olanla şeyi karşılaştırmaya çalışıyoruz. Yaygın olan evet. Mesela kafiri nasıl tanımlıyorlar?
Allah'ın varlığına inanmayan.
O şekilde mi tanım? Mesela İslam'ın şikayetinde öyle mi tanım?
Bakayım hocam.
Bir bak bakalım. Mesela sen...
Şimdi mesela benim elimde Ömer Nasuhi'yi bilmenin büyük İslam ilmi hali var. Burada İslam'ın şartlarıyla ilgili bahis açıyor. Ve bunlardan ilki Allah'a iman. Allah'a imanında şöyle diyor. Allah Teala diye mukaddes ismini zikrettiğimiz bir Halik-i Azimüşşan vardır. Onun zat-ı ehadiyeti bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün alemleri yoktan, var eden odur. Onun büyüklüğüne, kudret ve azametine nihayet yoktur. Bizleri ve bizim gördüğümüz, görmediğimiz, göremeyeceğimiz nice binlerce alemleri yaratıp yaşatan, besleyen ancak odur. Bunu şey yaptıktan sonra, dedikten sonra Allah Teala'nın varlığını ispat için ilmi kelamda ve felsefe kitaplarında pek çok deliller yazılmıştır. Biz bunların bir kısmını Muvazzah İlmi Kelam Dersleri adındaki eserimizde yazmış bulunuyoruz diyor. Yani varlığı var, varlığının da ispatı için kitaplar var.
Yani bize muhtaç.
Evet.
Peki varlığı bize insanlara muhtaçsa dersin başında Araf suresinin 7. ayetini okuduk. Öyle bir ayet olur mu?
Hocam şimdi şeyde de İslam ansiklopedisinin küfür maddesinde tabii çok izahat verilmiş, teknik şeylere de girilmiş, kelime anlamı, usulü. Fakat şöyle deniyor netice itibariyle. Kur'an'da kafirlerin Allah'ı inkar etmeleri, ona oğul isnat etmeleri, yolundan yüz çevirmeleri, uluhiyetinde ortak tanıyarak şirke düşmeleri yanında onun ayetlerini, peygamberlerini inkar ettikleri, bunlara uluhiyet payesi verdikleri, Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiklerini, Kur'an'ı ve melekleri öldükten sonra dirilmeyi ve ahireti reddettikleri belirtilmek suretiyle ferdi küfre götüren inançlara açıklık getirilmiştir. Şimdi bunlardan ilki Allah'ı inkar etmeleri.
Evet.
Allah'ı inkar etmeleri ne demek?
Ona ayetten delil göstermiş hocam parantez içerisinde. Tamam. İsterseniz o ayetleri söyleyeyim
tamam.
ben.
Tamam.
Nisa suresinin 136. ayeti.
Neymiş o?
Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Vel kitabillezî nezzele alâ rasûlihi vel kitabillezî enzele min kablu ve men yekfur billahi, yani bütün aslında yekfur billah ayetleri Allah'ı inkar olarak şey yapılmış.
Tamam ve men yekfur billahi. Allah'a karşı kim kafirlik ederse diyor değil mi?
Evet evet. Mesela 150. ayet de delil gösterilmiş. O da innellezîne yekfurûne billahi ve rasûlihi.
Allah'a ve Resulüne karşı kafirlik eden.
Neden? Bunları Allah'a inkar etme olarak yani o konuda delil almış.
Yani Allah yok. Halbuki
anlamında evet.
Halbuki kafir kelimesinin anlamı neydi? Yani sözlükte örtendir değil mi?
Evet. O bilgileri de vermiş bu arada. Onları vermiş ama Allah'a inkar etmeleri diye
veriyorlar
şey yapması olmamış.
Sözlükteki
yani,
evet. Sözlükteki anlamla bunların dedikleri arasında bir ilişki olmuyor.
Kalmıyor. İşte
dolayısıyla sözlük fıtrata yansıtır. Yani insanların kendi aralarındaki konuşmalarının kitaba geçirilmiş şeklidir değil mi? Kelimelere verdikleri anlam. Ve insanların kelimelere verdikleri anlam çok önemlidir. Çünkü Allah-u Teala kitaplarını da insanların kendi konuşmalarına göre indirmiştir. Ve şimdi Allah-u Teala demiyor mu Ali İmran suresinin 106. ayetinde kafirlere, bütün kafirlere ekafartum ba'di imanikum, siz inandıktan sonra mı kafir oldunuz? Çünkü inanç olmazsa inanç örtülmez ki. Mesela şimdi yine Araf suresinde o Araf suresinin 30.
ayetinde mesela şey var hocam, rubema yeveddüllezine keferu levkanu müslimin, yani orada
çok açık
yani mi? Teslim olmak istiyorlar. Yoksa Allah yoktur demiş olmuyorlar ki. Yani
kafirler zaman zaman keşke biz de teslim
olabilsek diyor. Diyorlar.
Bütün mesele bak işte Araf suresinin 30. ayetinde okuduk. Allah'la araya aracı koyuyorlar. Ne olur? Aracı koyduğu zaman teslim olmuş olur mu?
Tabii hocam,
başkası vasıtasıyla şey, işlerini görmeye çalışıyorlar. Allah'a tam teslim olup olmama meselesidir. Mesela iblis kafir oldu.
Şimdi bir ayet daha delil göstermiş ama sözünüzü bitirin.
Okuyayım.
Men kefera billahi min ba'di imanihi. Mesela bu ayeti de
hiç ehemmiyeti yok. Şimdi okuyup sizin söylediğiniz ayetlerin meallerine bakıyorum. Herhangi bir Türk bu mealleri okuduğunda Allah'ı inkar etmek. Zaman... Sen istediğin kadar inkarla bunu kastediyorum de meale bakan adam Allah'ı inkar ederse diyor. Ne demek
yok,
inkar
edersin? Yok zaten Allah'ı inkar etmeye delil göstermiş hocam. İslam yani, de destekliyor
Türkçesi
onu.
Türkçesi şu, Allah diye bir varlık şey yoktur, yok demektir.
Onlar da
yani.
bu ayetlerde bunu söylenmiştir diyor. Yani. Yani burada öyle bir şey mübadi ibadi ne demek ya?
Allah diye bir varlık vardır diyen mümin mi oluyor?
Evet tabii yani.
Allah'a inanmış mı oluyor?
Evet.
Demek ki burada mübadi imani yani, meselesine öyle. De Allah vardır diyen, Allah vardır yani Allah vardır dedikten sonra Allah inkar eden gibi mi çevirmişler Nahil 106'yı ben? Yani herhalde öyle demeleri şimdi lazım.
Ali İmran 106'yı.
Yok Nahil'deki hocam burada delil göstermiş. Ya, men kefere billahi min ba'di imanihi ifadesini.
Tamam şey bakayım. Dur bakayım şeyde ben de elimde şey var. Diyanet'in meali tamam var. Hocam. Nahil suresi 106. ayet.
Evet hocam.
Yani burada diyor ki bak. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç inandıktan sonra Allah'a inkar eden.
Evet tamam.
İnandıktan sonra Allah'a inkar eden dediniz.
Peki inkar zor kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kişi hariç. İnkar etmek ne demek?
Ya şimdi Allah yoktur deyin diye mi inkar şey yapıyorlar, eziyet ediyorlar bu insanı?
Bunun manası ne? Kalbi imanla doluyken Allah yoktur mu diyor bu insan?
Evet öyle anlaşılıyor hocam. O
ya sonra Allah yoktur diyen bir insan mı var yeryüzünde? Yani diyen var ama Allah'ın olmadığına inanmayan hiç kimse yok.
Ya hocam babası olmasına rağmen babam yok diyen de var yani. Evladı olmasına rağmen evladımı tanımıyorum diyen de var yani. Evet, ama babası
ben
var.
Ben böyle bir evlat istemiyorum.
Babası da var, evladı da var. Bunu herkes biliyor tabii. Yani. Kendi de biliyor.
Tabii. Onun için şimdi mesela ekefartum ba'di imanikum, imanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Çünkü kafir örten demektir. Çünkü şey var biliyorsunuz yani şimdi aklıma geldi de Hadid suresinde miydi? Allah-u Teala şeyleri çiftçilere kafir diyor.
Cebel küffara nebat.
20. ayet. Hadid 20.
Hadid suresi evet. 20. ayette ve Fetih suresinde de söylüyor. Yani çiftçilere kafir diyor. Niye kafir diyor? Çünkü şey yapıyor. Toprağın içerisine şeyi atıyor. Tohumu üstünü örtüyor. Örtme işte. Yani o toprağın içerisinde tohum olduğu zaman adam toprağı ekmişse üzerinde de bir işaret yoksa insanlar bilmez. Ne diyor orada? Oku.
Kemseli gaysin e'cebel küffara nebatuhu.
Tamam. Yani bir bol yağmur yağıyor.
Küffarı şaşırtır ya kendini
hayran bırakıyor kafirleri onun bitkisi.
Evet.
Bak küffar diyor değil mi?
Evet.
Aynı küffar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kafirler için kullanılmıyor mu?
Evet, evet.
Yani işte dolayısıyla bunları bakın bu sözlük anlamları bile Kur'an-ı Kerim'e yansımıyor. Gerçekten ondan sonra insanlar ne yapacaklarını yani duygusallaştırılıyor. Fıtrattan uzak bir din anlayışı var. Peki şimdi siz bu konularda araştırma yaptınız dersten önce. Hiç rastladınız mı şeyin bu Rum suresinin 30. ayetindeki gibi bir din tanımı? Çünkü Allah-u Teala dinini tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatında uygulanması için indirdiği kitaplar olarak şey yapıyor.
Evet, evet.
Ha, tabiattan siz namazı, orucu, zekatı falan şey yapamazsınız ama aslında namaz Allah'ın kitabıyla ilgili günde sürekli bir eğitim altında olmak için şey yapılıyor. Şu ekimiz salate li zikri diyor. Benim kitabımı kafana yerleştirmek için namazını kıl. Oruç da sağlık açısından son derece önemlidir. Yani neyse, böyle bir tanım gördünüz mü?
Yok hocam, tam tersini. Yani siz biraz önce Rum suresinin 30. ayetini, Fussilet suresinin 53. ayetini okudunuz. Ve insanın kendisi ayet, etrafındakiler ayet dediniz. Dolayısıyla bütün fiziği, biyolojiyi, kimyayı, matematiği, astronomiyi, her şeyi içerisine katan bir din tanımı yaptınız.
Elbette. Yani
Allah-u Teala'nın yaptığı din tanımını anlattınız. Bizim bugün din dediğimiz şey de çoğu zaman insanlar birazcık düşünmeye, irdelemeye başladığında din akıl işi değildir denilerek susturuluyor. Din inanç duygusal bir şeydir. Hatta işte mistik bir şeydir. Akletmediğini iman ettiğin sürece senin samimiyetin ortaya çıkar. Şeyde de öyle hocam, bugün işte bütün dinle alakalı yapılan çalışmalar sosyal bilimler bünyesi altında bugün ele alınıyor.
Bak burada ben size bir şey söyleyeyim. Mesela Muhammed Aleyhisselam elçi olarak geldi. Mekke'de dini kuruluşlar yok muydu? Yani orada en üst seviyede adamlar.
Hocam burada işte bizim rivayetlerde de tarih kitaplarında da şey yapar. Humus denilen işte bunlara Ahmesiler. Adamlar birçok konuda kendilerini dini otorite olarak kabul eden adamlar.
Elbette tabii. Onun için Resulullah'a karşı çıkmış.
Evet ya, yani bunu bize bunu sen mi öğreteceksin diyen adamlar.
Peki
yani.
Resulullah Medine'ye gittiği zaman Yahudilerin din eğitimi kuruluşları
evet,
yok muydu?
Evet tabii, adamların medreseleri vardı.
Betamidraş denen yani, evet. Yani medreseleri vardı adamların. Ne yaptı? Onların tamamını yok saydı değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın ben de bugün ben bunun sık sık dillendirilmesi istiyorum. Bugün İslam alemine, İslam aleminde doğru dini anlatmak istiyorsanız bugünkü din eğitimi kurumlarıyla bunu anlatmak mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü onlar birer dükkan gibi, birer şey gibi, içki satan dükkanlar gibi olmuşlar. Dini konularda insanlara yanlış bilgiler verip Allah'ın kitabından uzak, bu arada oluşturulmuş yani işte uydurulmuş bir din şeyle ve insanları sarhoş hale getiriyorlar. Bunu kabul etmeyen insanları da siz kafirsiniz, siz şusunuz, busunuz diyor. Ya kardeşim, önce bir bakalım siz Müslüman mısınız acaba?
Aslında hocam insanların içinde Allah korkusu olmasa kimse din adamlarının söyledikleri şeyi Allah'ın dini olarak kabul etmez yani. Öyle bir şey yok. O insanlar ya demek ki bu adam bir şeyler biliyor, bizden biraz daha bu konularda çalışmış
aman,
etmiş.
Aman günah olmasın.
Yani günah, Allah da demek ki böyle bir şey gönder. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Yani kabul eden de böyle kabul
tabii,
ediyor.
Tabii tabii. Öyle.
Maalesef.
Mesela bugün işte bugün cuma şeyde yani şeyde cuma namazında şeyde namaz kıldım Süleymaniye Camii'nde. İmam selam verdi. Ben kalktım çıkmaya şey yaptım. Baktım yanımda namaz kılan kişi kalkıp işte son sünnet, zuhur-u ahir bilmem ne namazı kılmak istiyor. Dedim ki git dedim. Şeyden Cuma suresinin son 3 ayetini bir oku bakayım dedim. İşte Cuma suresinin son 3 ayetini bir oku bakayım dedim. Allah ne diyor? Şimdi Allah-u Teala orada demiyor mu? Ve izâ kudiyetis salâtu 62. sure değil mi?
Şey, evet, Cuma evet, suresi. Evet.
Ve izâ kudiyetis salâtu fe izâ kudiyetis salâtu fenteşirû fil ard. Yani o namazın kılınması tamamlandığı zaman Yani o iki rekatlık namaz hemen dağılın diyor, değil mi? Hemen dağılıyor. Resulullah da böyle yapmıştır. Ashab hep böyle yapmıştır ama ondan sonra efendim işte son sünnet, suhr-ı ahir diye bir sürü ilaveler ve camiye giden kolay kolay çıkamadığı için de bir sürü insan camiye gidemez oluyor. Şimdi yani aynen bunun gibi, yani şimdi doğru bir dinin İslam aleminde yeniden yayılması, Allah-u Teala'nın bizden istediğinin doğru bir şekilde anlatılması için mevcut din anlayışının A'dan Z'ye bitirilmesi lazım. Yani tıpkı Resulullah nasıl Medine'de Yahudi din anlayışını sıfırladıysa, aslında gerçek Yahudiliği sıfırlamadı. Elbette ki İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı tasdik etti. O olması, onlar da çok çok iyi biliyorlardı. Yani bugün mesela hocalar çok çok iyi biliyorlar ki bu anlatılanlar Allah'ın dinidir. Ama hesaplarına gelmiyor. Şimdi Hristiyanlığı da sıfırlamış oldu. Ama gerçek Hristiyanlığı değil. İsa Aleyhisselam'ın anlattığını değil. Mesela Tevrat, İncil'i tasdik eden bir kitap. Mesela Allah-u Teala şeyde Maide suresinin 68. ayetinde Resulullah ne emrediyor? Kul ya ehlel kitap, değil mi? Lestum ala şeyin hatta tukimut tevrate vel incil. De ki ey ehli kitap. Ehli kitap derken kimler kastediliyor?
Yahudi ve
sıradan Hristiyan. Yahudi ve Hristiyan değil.
Uzmanları.
Orada kitabı bilenler. Bilmeyenler bilemiyor. Az önce sen söyledin. Adam diyor ki ya bu bak, koskoca evet, hocayı da bana yanlış bir şey söyleyemez ya. Bildiği bir şey vardır. Ama bilen lestum ala şeyin hatta tukimut tevrate vel incil.
Ve ma unzile ileykum min rabbikum.
Bak, Tevrat ve İncil'i ayakta tutacaksınız diyor. Bunu söyleyen Kur'an-ı Kerim. Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutacak. Yani Tevrat-ı İncil'i uygulayacaksınız. Evet. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim Tevrat-ı İncil'i tasdik ediyor. Bunu da Allah-u Teala Âl-i İmran suresinin baş tarafında bize bildiriyor. Yani çünkü Tevrat'ı da İncil'i de Allah-u Teala indirmiştir. Onların kendi işte kendi yazdıkları İncil'ler ya da Tevrat'ın yanında oluşturdukları ikinci cin onu asla kabul etmiyor Allah-u Teala. Ondan sonra لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِلِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Ve Rabbinizden size indirilen. Niye? Tevrat'a da bakarsan, İncil'e de bakarsan bu Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini hepsi biliyor. Bugün de hala okuyun şeyi, onların iman esaslarını, bir gelecek Nebi'ye inanma iman şartlarından bir tanesidir. O zaman şey yapmazsanız, inanmazsanız hiçbir şey yok diyor. Yani sizin herhangi bir temeliniz yok diyor. Ondan sonra peki Allah-u Teala bunu bu kadar açık söylüyor. Bugün Muhammed Aleyhisselam son nebi olmasaydı, yeni bir nebi gelseydi, aynen bu ayete benzer bir ayette bize inmez miydi? Siz Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Peki bugün insanları Kur'an'a çağırdığımız zaman isyan edenler halk mı, hocalar mı?
Ya çünkü aslında şunu söylemiş
yani
oluyor.
Buradaki ehli kitap denen şeye, tanıma giren insanlar.
Yani siz Tevrat'a ve İncil'e inanmadığınız sürece, Kur'an'ın onu tasdik ettiğini, yani ayağa kaldırmadığınız sürece diyelim, onu tasdik ettiğini, sizin beklediğiniz Nebi'nin ve kitabın gelmiş olduğunu anlamanız mümkün değil demiş olmuyor mu hocam aynı zamanda?
Mümkün değil. Tabii.
Dolayısıyla bundan sonra bir kitap gelseydi, eğer öyle bir şey olsaydı, bu son kitap olmasaydı yine aynı şey olacaktı tabii ki. Hı-hı. Aynen bunun benzeri bir ayet olacaktı.
Hocam siz sürekli bir şeyin altını çizdiniz. Kevni ayetler ve dinin bütün bunları da içine alan bir şey olması. Oysa işte bizim tam da bugün konumuz, Müslümanlar kevni ayetlerle bağını tamamen kopartmış, bunu başkalarına vermişler.
Sen Türkçe konuş, kevni ayeti.
Yani işte insanın bizzat kendisi, yani kendi yaratılışı, kendisi tabii. Ayettir.
Ve tabiatta ayet olmayan evet, hiçbir şey yoktur.
Yani dağlara, denizlere baktığında, toprağın altına, gökyüzüne baktığında hepsi Allah'ın birer ayetidir ve dinin içerisindedir, kapsamı tabii, içerisindedir tabii. Ve Müslümanların da çalışma sahasıdır.
Tabii.
Dolayısıyla Müslümanlar bu çalışma sahasında, kitapta olduğu gibi dışarıdaki bu çalışma sahasında tespit yapmak, keşif yapmak zorundalar. Ama bugün birileri bir şeyler bulsun da biz de onlara eklemlenelim diye pusula yatıyorlar. Yani işte bizde de var.
Bulduktan sonra küçük bir kelime benzeşmesini bulsalar bu Kur'an'da da var.
Maalesef bu acizliği, bu acizliği, bu zilleti yaşıyorlar ve bununla da övünüyorlar. Yani birileri kevni ayetlerden bir şeyler bulsun da biz de onun bir ucundan Kur'an-ı Kerim'den bir şekilde bir kelime, bir benzerlik bulalım. Zaten bizde var diyelim diye bu zilleti bir övünme, bir iftihar vesilesi olarak kullanmak için pusuda yatıyorlar sadece. Ve işte böylesi bir din anlayışını siz gençlere, yani bugün işte bütün dünyayı avucunun içerisine alan, dünyanın her yerinde olup biteni takip eden insanlara, gençlere siz böylesi bir din anlayışıyla vardığınız zaman adam ya günaha girmemek için evet tamam öyleyim Müslümanım diyor veyahut tamam yok diyor ben bu dinin kafiriyim diyor çekiyor gidiyor.
Ya yani din buysa ben yokum diyor. Yokum. Bana çok bize, sana da geliyor. Bana bize çok geliyor. Din buysa ben yokum diyor. Ne kadar? Ben de tebrik ederim. Gel diyor. Tamam. Gel. Buyur.
İşte hocam bunun Fatih hocamın söylediğinin bir tefrit kısmı da var. O da bu sefer bilim olduğu söylenen bir takım iddia halindeki şeylerin, teorilerin, şunların, bunların doğruluğu sırf söyleyenler biraz bunu işte fosile şuna buna falan dayandırıyorlar diye mesela evrimden örnek verelim. Doğruluğu mutlak kabul ediliyor. Bu sefer Kur'an'ın içerisindeki ayetler bozularak Kur'an'dan ona bir destek ya da delil gösterilmeye çalışılıyor. Hem Müslüman hem de bir yandan da Kur'an'a aykırı olduğu halde bilimsel saydıkları şeylere inanan bir garip tip meydana getirilmeye çalışılıyor. Yani bu da değil. İkisinin ortası yani Kur'an Allah'ın kitabıysa ki öyle bunu hepimiz biliyoruz, böyle iman ediyoruz, bunu görüyoruz. Bu kitaptan edinilen bilgilerle ancak kainat ayetleri birlikte okulup bunların birbirlerinin örtüşmesi gerekir. Yoksa kainat ayetlerinde insanların belli bir çabayla okuyup doğru olduklarını iddia ettikleri sadece teori bazında kalan bir takım şeylerin doğru kabul edilip Allah'ın kitabına uyarlanması asla düşünülemez.
Bu, yani. bu Allah'ın kitabı ifadesiyle iddiadan öte hiçbir şey değil aslında bugün. Yani bugün gençlere, imam hatiplerde, ilahiyatlarda, şurada burada bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair hüküm sadece bir iddia.
Evet.
Ya birazcık kafası basan bir insan için çok da cılız, altı boş, tırnak içerisine çöp bir iddia. Niye? Çünkü hocam diyorlar ki bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili 600'lü yıllarda Arap Yarımadası'nda yaşayan Muhammed Aleyhisselam diye bir kişinin çok güvenilir bir kişi olması, bir adam olması, çok güvenilir bir adam olması. O kadar güvenilirdi ki o asla yalan söylemezdi, kimse buna şahitlik etmedi yalan söylediğine. Ve onun söylediği bir şeyin yalan olmasına imkan yok. Yani bakın Allah'ın kitabı Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilirliğine emanet edilmiş. Peki o öyleydi ya ondan bize ulaştıranlar? Orada da başka bir hayali bir şey var. Ondan da bize yalan söylemelerine ihtimal imkan vermeyeceğimiz adamlar bize bunu ilettiler. Şimdi birazcık
kimmiş onlar?
Kim hocam?
Hiçbirisini tanımıyorsun.
Tamamen hayali bir şey. Şimdi böyle bir silsile ve böyle bir argümanla bugün birazcık kafası basan bir insana bir kitabın Allah'ın kitabı olduğunu ispat edebilir misiniz?
Ya hocam bir kitabın herhangi bir insana ait olduğunu bile başka birinin sözüne dayandırarak anlatamazsınız ya. Evet. Yani kimse bunu mutlak gerçek kabul etmez. Oysa
buyurun hocam. Burada bir şey aklıma geldi de İşte ben 1976'da İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Bir arkadaşım geldi dedi ki ya o zaman hani şu anda da var mı bilmiyorum dışarıdan derse girerdik. Dedi ki işte bu Edirne Kapı'da bir ortaokulda ya bir din dersleri versen keşke işte oranın müdürü onun arkadaşıymış. Peki dedim gittim derse. Derse girdim içeride kimse yok. Talebeler dışarıda falan. Ben din diyorum çocuklar böyle he falan böyle gülüyorlar. Ve ya ders yapamadım. Allah Allah. Sonra kendi kendime şunu düşündüm. Dedim ki ya bu çocuklar Mekkeli müşriklerden de herhalde kötü durumda değillerdir. Ondan sonra dedim şöyle bir bakayım. Resulullah onlara karşı ne yapmış? Yani tekrar böyle Resulullah'ın hayatıyla ilgili hadisleri, işte yaptıklarını falan bir araştırdım. Bir de baktım ki sadece Kur'an ayeti okumuş. Başka hiçbir şey yapmamış. Ondan sonra gittim yine işte derse gidiyorum. İşte haftada 8 saat. Gittim yine. Ha orada o öğrenciler için öğrencilerin bu şekilde bana yanlış davrandıklarını müdüre söyledim. Ya müdür bey dedim bunlar ne biçim öğrenci hiç? Ders yapamıyorum. Derste hiç susmuyorlar. Giriyorum nöbetçi öğretmeni de davet ediyorum ki gelsin de talebeleri derse soksunlar. Dedi ki hocam dedi bunların bundan önceki din dersi öğretmenleri sınıfa girerdi. Çocuklar bu dine ben inanmıyorum ama ne yaparım görevim bu. Bu dersi bir yapacağız. Bunu hep bu şekilde söyler dedi. Bunlar dedi işte böyle birisinin öğrencileri. Neyse ben de şimdi bir gün gittim ki esas 3. sınıf öğrencileri. Diğerleri gene onlar kadar değil. Ortaokul 3. sınıf son sınıf. Evet, gene aynı evet, mı evet, evet, bugün de?
Evet.
Neyse gittim o en fazla itiraz eden sınıfa girdim. Dedim çocuklar biliyorsunuz Kur'an diye bir kitap var. He biliyoruz biliyoruz. Müslümanlar dedim bunu Allah'ın kitabı sayarlar. Hiç merak etmez misiniz acaba bu kitap nasıl bir şey ki Allah'ın kitabı deniyor? Bak Allah vardır bir hiç onlara hiç temas etmedim çünkü Allah konusunda kimsenin şüphesi yok ki. Olur öğreniriz. Dikkatini çekti çocuklar. Tamam. Ondan sonra şey yaptım. Açtım. O küçük surelerden bir iki tanesinin mealini okudum. Açtım Kur'an-ı Kerim'de. Zaten ezbere mi okudum? Kur'an yoktu zaten sınıfta. Okudum. Mealini verdim. Çocuklar büyük bir dikkatle dinlediler. Ses kesildi sınıfta. Sorular sordular falan. Ertesi hafta okula gittim. Baktım ki hiçbir talebe dışarıda değil. Yani aynı sınıfa gidiyorum. Ya bu talebeler gelmedi galiba bu hafta. Kapıyı açtım ki talebelerin tamamı içeride darak diye ayağa kalktılar. Halbuki hiçbir tanesi ayağa kalkmazdı ben içeri girdiğim zaman. Dalga geçerler. Neyse bir yoklama yapayım. Böyle yaptılar. Hocam lütfen, hocam lütfen. Yoklama yapma. Sen bize Kur'an oku. Vakit geçmesin yoklama. Allah Allah şaşırdım. Ve hep artık öyle yapmaya başladım. Şimdi bir müddet sonra oradaki kız öğrenciler, kız ve erkek öğrenciler var. Başlarını örtmeye başladılar. Sonra şey, işte Alparslan Ortaokulu şeyde, belki aynısı duruyor olabilir Edirne Kapı'da. Şey, ben o şey yapıyorum bir sokağın dip tarafında, sokağın başından giriyorum. Bakıyorum ki talebeler sıra sıra olmuş beni bekliyorlar. Hocam hoş geldin. Hocam hoş geldin. Allah Allah. Ya şaşırdım kaldım. Ondan sonra yani o kadar çok gelişmeler oldu ki yani bu talebelerin şeyi Yakup sadece yaptığım tek şey acaba Resulullah ne yapıyordu? Onu uygulamaya bakın. Baktım Allah Allah muhteşem bir şey. İşte bugün talebelere de vatandaşa da, herkese de yapacağımız tek şey Allah'ın kitabı.
Aynen öyle. Aynen öyle hocam.
Mesela bugün evet. Gerçekten o çocuklar gülüyorlar, ediyorlar falan filan yani.
Evet. Hocam bu tam bu konuyla alakalı yine çok sıkıntılı söylemler var. Ve insanların da dolayısıyla kafaları karışıyor. Şimdi ergenlik çağıyla birlikte her insanın Allah'ın varlığı hususunda hiçbir şüphesinin olmadığına dair sürekli burada ayetler okuyoruz ama insanlar Eles Bezmi diye bir hikaye uydurmuşlar ve bunu da anlatıyorlar. İşte sizin yıllar önce girdiğiniz sınıflara bugün girenler bu hikayeden bahsediyorlar. Ve bugün gençler de diyor ki ya ben Allah'a hiçbir zaman verdiğim bir sözü hatırlamıyorum. ve hatırlamadığım bir sözden dolayı ben niçin bunları yaşıyorum?
Mesela nasıl anlatıyorlar bezmeyle?
İşte ruhlar aleminde Allah herkesi, yaratacağı herkesi toplamış, işte onlara kendisini tanıtmış ve onlardan söz almış, işte şöyle yapmayın, böyle yapmayın, hepimiz bu sözü vermişiz. Dolayısıyla bu söze muhalif bir davranış sergilemeyecekmişiz. İnsanlar da diyor ki ben bu sözü hiç hatırlamıyorum, bu sözü ne zaman verdim? Oysa bu konuyla alakalı ayet, mucizevi bir ayet. Tam sizin işte biraz önce söylediğiniz, dünyada Allah'ın varlığını bilmeyen, bunu idrak etmeyen hiçbir insan evladı olamazın delili olan bu ayet maalesef bir hikayeye kurban edilmiş.
Hatta Allah'ın Rabbi olduğunu inkar edemeyecek kişiler, inkar edemeyeceksiniz diyor Allah, evet, bu ayetlerde. Yani Allah'ın sizin Rabbiniz olduğunu inkar edemeyeceksiniz. Allah'ın varlığı birliğiyle ilgili yine bir sıkıntı yok aslında.
Her şeyin sahibi.
Her şeyin sahibi.
Tabii.
Dolayısıyla benim sahibim oysa bana verdiği emri ben uygulamak zorundayım. Ondan başkasını tanıyamam demiş olmanız gerekiyor.
Evet. İstersen bak şimdi sen şey yapıyorsun, ben buradan bir okuyayım, gerisini sen söyle bak.
Hocam şeyi buna mı delil, bunu ona delil getiriyorlar değil mi? Yani biz dünyada nasıl yaşarsak yaşayalım, cehenneme gideceksek, yani burada belirlenmiş o şeyde, ezelde. Biz cehenneme gideceksek bizim ne yaptığımızın hiç önemi yok.
Tabii, bir türevi de o olur.
Bir türevi
tabii
de o. Yani.
Bak ben buradan bir okuyayım bak, Diyanet'in mealinden. Hani Rabbin, parantez içerisinde ezelde.
Tamam hocam, işte bitti hocam. Işte.
Ayette böyle bir şey yok. Ezelde Ademoğullarının sürüplerinden zürriyetlerini almış. Bak sürüp ne demek?
Soy.
Yani insanın şey işte bu, yani erkeğin şeyi.
Evet, yani üreme.
Üreme erkeğin sıvısı, menisi, kadının yumurtası.
Evet.
Peki insanoğlunu Ademoğulları derken sadece kadın mı, erkek mi burada?
Hepsi.
Hepsi. Peki bak, ezelde diye parantez
hocam,
parantez koydu. Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış. Ademoğulları, ezelde Ademoğulları diye bir şey var mıydı? Ezel dediğim ne demek ezel?
İlk daha, ilk
şey. İlk mi? Yani belli olmayan. Bak Allahü Teala mesela şeyde diyor ki, bak,
Kur'an'da da geçmiyor hocam bu kelime.
Geçmez. Bir de şeyde İnsan suresinin en ilk ayetinde demiyor mu? Hel ete alel insani hinu minettehri lem yekun şeyen mezkura. Her insan üzerinden bir zaman geçmiştir ki her şey değildir. Yani böyle kendisiyle herhangi bir ilgili herhangi bir bilgi yok.
Evet.
İnna halaknel insane min nutfetine misal. Bir insanı böyle çok bileşenli bir döllenmiş yumurtadan yarattık diyor. Yani döllenmiş yumurta oluncaya kadar o insanla ilgili hiçbir bilgi olmadığını çok sayıda ayet söylüyor. Peki döllenmiş yumurta haline gelmişler mi o zaman? Böyle bir olay var. Bu Kur'an. Şimdi birisi okuyor bu ayeti, bu onu okuyor. Peki ne olacak o zaman? Bakıyor bu kadar çelişkili şey, nasıl Allah'ın kitabı
aynen
oldu?
Aynen öyle hocam.
Bak buradan devam edeyim. Bak sen şey yap. Ademoğullarının sürüplerinden zürriyetlerini almış. Mesela senin kızın senin zürriyetinden değil mi?
Evet.
Benim de oğlum kızım zürriyetinden, senin çocukların da öyle. Peki kardeşim, ezelde hem ben vardım, hem Adem vardı, hem de zürriyetlerimiz vardı. Ne demek bu?
Nasıl olabilir böyle bir şey?
Nasıl oluyor bu? Ya böyle bu manayı siz nasıl veriyorsunuz? Onları kendilerine karşı şahit tutmuş. Ezelden bir de bu varmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Tövbe estağfurullah.
İşte hocam bu sorgulanıyor. Haklı olarak
ya
sorgulanıyor.
%100 haklı ya. Buna yeryüzünde kim inanır bu saçmalığa ya? Allah'ın ayeti bu şekilde öldürülür mü? Öldürmedikleri bir tek ayet yok ki. Yani bir tek ayet yok, biraz fazla şey. Yani o kadar çok ayet öldürüyorlar ki. Yani insanlar hiçbir şey anlamıyorlar. Millete Kur'an okuyun diyoruz. İyi gene, hiç olmazsa diğerlerinden daha iyi de mealler. Ama o kadar yanlışlar dolduruyorlar ki okuyan kişi diyor ya Allah'ın dini buysa ben yokum diyor yani. Halbuki doğrusu neydi? Bak, Allahü Teala diyor ki veyzekaza rabbuke min beni Adem. Rabbin Adem oğullarından aldığı zaman. Bu Adem oğulları dediğimiz zaman Arapçada kadın da girer, erkek de, değil mi? Peki min zuhurihim, sırtlarından. Şey yani bellerinden, yani arkalarından. Sırt derse yanlış anlaştı. Bellerinden almış oluyor. Zürriyetehüm, soylarını. Peki soy, bu kadın ve erkek giriyor. Soy belden mi alınır? Yani bugünkü manada, şimdi bu ayet-i kerimedeki şey değil. Yani çocuk belden mi doğar? Bu adamların anlattığı gibi. Nedir? Soya sebep olan şey, erkekte sperm, kadında yumurta, bel bölgesinde oluşur. Bel bölgesinde oluşur. Peki, onun ilk işe yarar hale geldiği zaman ne zamandır?
Ergenlik dönemi.
Ergenlik zamanı, başlangıç zamanıdır. İşte o zaman, o zaman her insana, her insana Elessü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorar. Niye? Çünkü o ana kadar çocuk, dünyaya gözünü açtığı andan itibaren o ana kadar sürekli sorgular, araştırır. Hepimizin çocukları Allah'la ilgili sorular sormuyor, evet, sormuyor mu? Şimdi sorgular, araştırır, o anda artık kesin kararına varır. Evettir ya Rabbi, sen benim Rabbimsin diye Allah'la içten bir sözleşme yapar.
İşte sizin ilk okuduğunuz Fussilet suresindeki o senurihim ayatine o ana kadar sürekli tahakkuk ediyor.
Sürekli yani. Tahakkuk ediyor. Mesela sorar baba, evet. Allah mı büyük, şu mu büyük, evet. Allah şuraya sığar mı? Hep araştırır, araştırır. Ama mesela sen öğretmez. Böyle buradaki bu ayetteki belirtilen yaşa, yani artık delikanlığının başladığı, kızların adet görmeye başladığı, erkeklerin işte ihtilam olmaya başladıkları yaşta, yaşa geldikten sonra hiç Allah'ın varlığı ile ilgili soru soran bir öğrencin oldu
mu? Ben daha hiç şahit olmadım böyle bir şey.
Ben bunu her yerde soruyorum. Mümkün değil. Ya ve
ama sonra bozuluyor.
Sonra çocukların zihinleri karıştırılıyor.
Aynen öyle. Daha sonra bozuyoruz yani.
Karıştır. Aslında Allah yok demiyor da. Allah'ın varlığına kesinlikle inanıyor. Ama kendisine anlatılan Tanrı anlayışına karşı çıkıyor. Yoksa Allah'ı inkar ettiğinden değil. Kendisine anlatılan Tanrı anlayışına karşı çıkıyor. Evet.
Hocam yine birçok gencin kafasını karıştıran bir başka söylem de Allah-u Teala'nın kitabında bizim dışımızdaki insanların hak ettiği şey ölüm müdür? İşte müşriklerin bulunduğu yerde öldürülmelerine dair ayetler sürekli gündeme getiriliyor. İyi niyetli veya kötü niyetli insanlar tarafından. Dolayısıyla bu ayeti de insanlar Kur'an-ı Kerim'de hakikaten görüyorlar. Evet, bu var. Böylesi bir din Allah'ın dini olabilir mi? Yani hiçbir sebep yokken sadece bizden olmadığı için insanlar ölümü mü hak ediyorlar şeklinde. Bu da insanların kafasını karıştırıyor. Şüphe uyandırıyor.
Evet, yine işte önümde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var. Bak burada Tevbe suresinin 5. ayetinde haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Haram aylar ne burada? İşte Zilkade, Zilhicce, Muharrem.
Recep.
Yani Zilhicce dediğimiz Kurban Bayramı'nın içinde olduğu ay. Ondan bir önceki ve sonraki aylar. Bu kameri aylar. Bir de Recep ayı. Peki onlar çıkınca bulduğunuz yerde öldürün diyor, evet. Değil mi? Bir de sonra şey de vardır. Haram aylarının da etkinliği bugün İslam aleminde hiç kabul edilmez. O noktaya da gelinmiştir. O zaman müşriki nerede bulursanız öldürebilirsiniz. Müşrik de nedir? İşte yani kendi, onun da tanımını herkes kendi kafasına göre yapar. Halbuki bu ayet-i kerimede anlatılan o değil. Eğer müşrikler bulunduğu her yerde öldürülecekse, bakın aynı surede şöyle şey yapalım. Hemen bir önceki ayetine bakın. Bakın bu da yine Diyanet'in Diyanet'in mealinde ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmü dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın.
Bunlar hala müşrik.
Bunlar müşrik.
İman etmemişler.
Peki, peki bunu söyleyen Allah bir sonraki ayette müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün der mi? Bir de haram aylar çıkınca der. Sonra yani bu gerçekten yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler arası ilişkiler öylesine bitirilmiş ki ya bugün bunları bu insanların yaptıklarını okuyup da bu Allah'ın kitabıdır diyen çok az insan oluyor. Yani o hale getirilmiş. Halbuki bu ayetler müşriklere, gayrimüslimlere hayat hakkı tanımayla alakalı değil. Mekkeliler biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'de yaşaması hale getirdiler. Medine'ye vardı. Savaş, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, 3 tane savaş açtılar. Bir de Hudeybiye Antlaşması yapıldı. Hendek Savaşı'ndan sonra antlaşmayı bozan var ve sonra Mekke fethedildi. Mekke'nin fethedilmesinden de yaklaşık işte 1,5 sene sonra inmiş olan ayetlerdir. Şimdi yani 15 aya kadar sonra inmiş olan ayetlerdir. Şimdi peki burada bu ayetler neyi anlatıyor? Yani bu Allahü Teala o müşrikleri sizi çıkardıkları yerden çıkarın diyor. Çünkü Müslümanları Mekke'de yaşayamaz yaptılar. Ve ahricuhum min haythu ahricukum diyor. Bakara suresinin 191. ayeti olacak. Onların sizi çıkardıkları yerden
siz de onları
çıkarın diyor. Peki Mekke fethedildikten sonra acaba Allahü Teala bu konuda ne diyor? Çünkü niye? Çünkü Resulullah Mekke'yi savaşsız olarak fethetmişti. Ve orada da çok dikkatli bir çatışma çıkmasın diye çok dikkat etmişti. Peki acaba bunlar ne olacak? İşte şeydeki Mekke'nin fethinden bir yıl sonraki hac döneminde inmiş olan bir ayet. Allahü Teala burada diyor ki çok kısa bir hızlı bir şekilde okuyalım. Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatum diyor. Bütün müşriklere demiyor, tamam mı? Peki bütün müşriklere demiyorsa sen burada müşrikleri nerede bulursan öldürün, nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Ondan sonra onlara deyin ki 4 ay burada serbestçe dolaşabilirsiniz. Ama bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah o kafirleri rezil edecektir. Peki bir de diyor ki Allah ve Resulü tarafından Hacı Ekber günü ilgili ayetlere baktığımız zaman Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Hacı Ekber günü, yani bak gününü de belirtiyor. Resulullah'ın Mekke'nin fethinden bir sene sonra Allah'ın tüm insanlara bir şeydir, ilanıdır. Allah müşriklerden uzaktır. Resulü de tamam. Eğer tevbe ederseniz sizin hayrınız olur. Ama tekrar eski halinize dönerseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Kafirlik yapanları acıklı bir azapla müjdele. Peki, şimdi 4 ay burada dolaşabilirsiniz dediği bir müşrik grubu var Allah-u Teala'nın o zaman. Bir de illellezine ahadtum minel müşrikin, antlaşma yaptığınız müşrikler hariç diyor. Ama bunlara da antlaşma yapmıştı. Hiçbir antlaşma bozmamış. Maddesini bozmamış. Sizin aleyhinize kimseye de destek vermemiş. İşte onların da müddetinin sonuna kadar antlaşmalarını şey yapın diyor. Yani o 10 yıllık bir antlaşmaydı. O müddet bitene kadar bunlar Mekke'de otursunlar diyor. Mekke'de otursunlar. Tamam. Peki ondan sonra Allah yanlışlardan sakınanları sever diyor. Ama burada diyor ki o bunların can ve mal, can dokunulmazlığının yasak olduğu yasak olduğu aylar çıktığı zaman. Ne dedi Allah-u Teala şeyde? Üçüncü ayette. Yok, ikinci ayette. Dört ay daha burada serbestçe dolaşın dedi. Dört ay serbestçe Mekke'de dolaşıyorlarsa bunların can güvenliği tehlikede olabilir mi? Evet. Yok. İşte burada Eşhurul Hurum dediği
o dört ay.
Bu adamların can güvenliğinin garanti alındığı süre, işte o dört ay bittikten sonra, çünkü siz bak burada Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları Mekke'de yaşaması hale getirmişsiniz. Bu da şeydeki Cenab-ı Hakk'ın Mümtehane Suresi'ndeki üç kırmızı çizgi. Ve orada yaşaması hale getirmiş ve Medine'ye hicret etmek zorunda bırakmışlar. Medine'ye hicretleri yetmiyor. Ondan sonra şey yapmışlar. Orada bunları öldürmek için Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı'nda tüm Arap Yarımadası'ndaki tüm düşmanları Medine'ye yığmışlar ki bunları bitirsinler. Bir de bunlara destek verenler var. Ya bunlar, bakın, insan fıtratında herkesin kabul ettiği bir çok büyük bir savaş suçudur. Kanunlarda falan filan olmasına gerek yok. Hukuk kitaplarında olmasına gerek yok. Bunu herkes bilir. Bir seni ülkenden çıkarmışlar. Bir grubu çıkarmaya destek vermiş. Seni sırf inancından dolayı öldürmeye kalkmışlar. İşlediğin bir suç yok. İşte bu insanların bu insanlarla da sözleşme yapmışsınız.
Onu da bozmuşlar.
Onu bozanlarla ilgili bu. Evet. Şimdi bunu, bütün bu ayetlerle ilişkileri ortadan kaldır, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ama maalesef mezhepler bunu dinin bir emri olarak kabul eder.
Maalesef. Hatta bunun da yüzlerce ayetin hükmünü yürürlükten kaldırdığı söyleniyor.
Maalesef yani iyi ilişkilerle ilgili ayetlerin hemen hepsinin bu ayette yürürlükten kaldır. Halbuki bu ayet bir tek ayeti bile yürürlükten kaldırmamış. Yok
hocam, bunu şöyle anlatıyorlar.
Muhteşem bir sistem ortaya koymuş. Yani
bugün ortaokullarda, liselerdeki siyer kitaplarında bile bu durumu şöyle anlatıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ikiye ayrılır. Birincisi işte o eziyet, güçsüz olunan dönem. İkincisi de artık güçlü olunan ve herkese gerekli cevabın verildiği dönem. İşte bu ayetlerde artık siz güçlüsünüz, istediğinizi yapabilirsiniz. Yani aslında dünyaya da şunu söylemiş oluyorlar.
Aynen öyle.
Bir gün eğer biz bir güçlü olursak, şu anki hoşgörü ağzı, işte diyalog ağzı, şu bu, siz onları unutun demektir.
Aynen öyle.
Böyle anlatıyorlar dini işte.
Peki ben böyle bir din yok ki. Bak, fıtrat dedi Allah-u Teala. Ya şimdi Allah insanlara kafir olma hürriyeti tanımış. Ve bu dinde baskının hiçbir çeşidinin yeri olmadığını Ali İmran suresinin Bakara suresinin 256. ayetinde açıkça söylüyor. Çok sayıda ayet var. Peki siz ne yapın? Nasıl dersiniz ki yani bu mezheplerin tamamı da dinden döneni öldürün diyor. O da yetmiyor. Kendi yerleşik görüşlerine aykırı olanları da öldürün diye bir de zındıklık diye Farsça'dan bir kavram almışlar. Bir zamanlar Türkiye'de gericilik diye bir kelime vardı. Ve ona kendi kafalarına göre anlamlar yükleyerek, mesela Ebu Suud'un, hepiniz de görmüşsünüz, eliyle yazmış olduğu kitap. Yani biz ondan da maruzatını bizzat şey yapmıştık, getirmiştik. Ebu Suud'un maruzat mıydı? Neyse, ismini yanlış hatırlamış olabilirim. Ya talebesi soru soruyor. Nebimizin bütün hadislerine uymamız gerekiyor mu? Mutlaka tatbik edilmesi gereken bir şey midir diyor. Bak ha, bu soru burada sen Nebimizin bütün hadislerinin doğru olmadığını söylemeye çalışıyorsun, kafir oluyorsun. Ama söyleme tarzınla zındık oldun. Kafir oldun, tevbe etmezsen öldürülürsün. Ona bir üç gün süre tanırlar. Ama söyleme tarzın seni zındık yapmıştır. Tevbe etsen de öldürüleceksin. Bak bir talebe Ebu Suud gibi yere göğe
gitti yani.
Yere göğe koymadıkları bir Şeyhülislam Şeyhülislam'a evet. soruyor da ve orada onlara göre o öğrencilerden herhangi birisi kalksa o soruyu soran öğrencinin kellesini uçursa hiçbir şekilde yargılanmaz. Yani bak dini öyle bir hale getirmişler ki başta bu tür aslında bu ayetleri de geçmişler daha ileriye. Mesela şey dinden dönene tevbe teklif edilir ama işte o zındık dediklerine tevbe teklif edilemez çünkü onu kafir sayacak ellerinde hiçbir delilleri yoktur. Ama hepsi de öldürülmeyi kabul ederler. Dolayısıyla gerçekten yani bu din Allah'ın dini olmaktan çoktan çıkmıştır.
Maruzatmış hocam evet o kitabı.
Maruzat değil mi? Heh, tamam. Yani yanlış aklımda kalmamış. Tamam. İşte biz burada onun el yazmasından baktık. Acaba yanlış mı falan diye. Süleymaniye Kütüphanesi'nden ve bu şeyde İbn Abidin diye bizim eskiden çok fetva verdiğimiz bir meşhur bir fıkıh kitabı vardır. Yani müftülükteyken bir şey zanneder ondan fetvalar verirdik. Orada ben okumuştum bunu. Bir de dedim ki acaba şey buna iftira da olabilir. Kendi el yazmasıyla o orijinalini bulduk şeyden Süleymaniye Kütüphanesi'nden ve o baktı ki orası bir özetmiş.
Daha ilerisi var.
Çok daha ilerisi evet. Tabii yanlışlar saymakla bitmiyor maalesef. Ama tabii Allah'ın yani dini konulardaki yani yanlış söylemler başta onu o söyleyenleri Allah'ın dininden uzaklaştırıyor. Sonra insanları uzaklaştırıyor. Sonra ben dindarım falan filan diyenlerin de hiçbir problem çözememelerine ne bir sosyal ne hukuki ne evrensel hiçbir konuda problem çözememelerine sebep oluyor. İşte bizim dinimiz çok iyidir falan filan böyle sadece laflarla
duygusal
şeylerle hiçbir sorular, anlamı olmayan evet. Şeylerle dini anlatmalarına sebep oluyor. Ama birisi sorgulamaya başladı mı ki bugün işte sosyal medya sebebiyle gençler sorguluyorlar. Çok rahatsız oluyorlar. Ya kardeşim bir düşün bakayım suçlu sen misin o genç mi? Düşün ya. İşte bak burada Diyanet'in mealinden okuduk. Ya siz bu ayete bu manaları nasıl veriyorsunuz Allah aşkına ya? Ama bu sırf burada değil ki. Hangi kitabı okursanız okuyun. Onun için tekrar ediyorum. Bu dini insanlara doğru anlatmak için olmazsa olmaz şey mevcut tefsirleri, mevcut fıkıh kitaplarını, mevcut kelam kitaplarını bir kenara bırakıp insanlara Allah'ın kitabını doğru bir şekilde anlatmaktır. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bu dini Muhammed Aleyhisselam gibi anlamayı, onun gibi yaşamayı ve onun gibi tebliğ etmeyi hepimize nasip eylesin. Canımızı da Müslüman olarak, ona tam teslim olarak vermemizi hepimize lütfeylesin. Allah rızasından ayırmasın.